Merhaba arkadaşlar. 14 Mart 2017 Ortaya Karışık Oturumlarının 12.sini gerçekleştiriyoruz. Bugün sosyal hizmet ve psikoloji alanında çalışan insanların yaşadığı durumlardan bahsedeceğiz. Ya bu yaşamak durum falan diye söylüyorum. Aslında bir kör olarak sosyal hizmet ve psikoloji alanında çalışmaktan bahsedeceğiz. Öyle söyleyeyim. Aslında daha doğru olacak herhalde. Yine bir konuğum var. Ayça Balcı Güngör. Kendisi psikolog. Bir hastanede çalışıyor. Ben de sosyal hizmet uzmanı arkadaşların affına sığınarak sosyal hizmet alanından bahsedeceğim. Ben de çünkü 8 senedir sosyal hizmetlerde çalışıyorum. Ve tabii ki maalesef ki bizim kurumun meslek dağılımları, daha doğrusu görev paylaşımlarının çok girift, iç içe olmasından kaynaklı. Ben de bir sosyal hizmet uzmanının maalesef yapması gereken pek çok işi yaptığım ve tabii ki sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarım da benim yapmam gereken pek çok işi yapmak zorunda kaldığımız için bu alanda deneyim kazandığımı düşünüyorum. O yüzden bu alandan da ben bahsedeceğim. Öncelikle sözü Ayça'ya bırakayım. Ya da daha doğrusu şöyle Ayça, sana sorayım, nasıl ilerleyelim istersin?
Ben kısaca bahsedeyim. Sen de arada sormak istediklerini sor bence.
Uygundur.
Şimdi ben hastanede çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır değişik hastanelerde çalıştım. Bu süreç içinde bazı zorluklar da yaşadım. Zaman zaman hani güzel geçtiği anlar da oldu. Son zamanlarda yöneticilerim pek benimle muhatap olmasalar da karışmıyorlardı, yani yaptığımı hani kabul edilmiş durumda gibi bir şey. Ama çok da muhatap olmuyorlar. Bir şey gerektiği zaman benimle arayıp konuşmuyorlar mesela. Diğer iş arkadaşımı aramayı tercih ediyorlar diyebilirim. Bu süreç içinde önce bir sağlık müdürlüğünde çalıştım. Sonra Erenköy Ruh Sağlığı Hastanesi'ne çalışamadım diyeyim. Bir ay kadar kaldım ama orada beni pek istemediler açıkçası. Yani orada bana nasıl bir görev vereceklerini bilemediklerini söylediler ki o zaman ben de biraz tecrübesizdim ve bunu kabullenmek zorunda kaldım gibi bir şey oldu. İşte tabi burası Ruh Sağlığı Hastanesi olunca hani yatan hastalar var vesaire ve orada işte o dönem içinde bahsettikleri yakın zamanda bir temizlik görevlisine bir hastanın saldırdığı, boynunu sıktığı, işte öldürmeye kalkıştığı, dolayısıyla da beni de koruyamayacakları gibi bir şey söylemişlerdi. Tabii ben aslında şu an baktığımda yani o zaman da böyle düşünüyordum ama tek çalışma alanı servisler değildi. Pek çok şey yapabilinirdi. İşte aile desteği vesaire bile olabilir yani bunlar. Pek çok konuda değerlendirilebilirdi ama pek dediğim gibi anlayışlı değillerdi ve çözüm odaklı değillerdi oradaki yönetim. Sonrasında kendi isteğimle başka bir hastaneye geçtim ve uzun zamandır oradayım. Yaklaşık işte 9 sene falan oldu herhalde. Burada da başlangıçta zorluklar yaşadım. Ama şöyle bir zorluktan bahsetmiyorum. Şöyle olmuştu daha doğrusu. Ben gittiğimde iki psikolog arkadaşım daha vardı. Onlar ama benden bir 10 gün önce falan gelmişlerdi ve ilk işleriydi. Yani onlar da tecrübesizdi. Ben daha tecrübeliydim başka bir yerde çalıştığım için. Hani dolayısıyla biraz artıda başladım çalışma anlamında. Beni de kabullendiler açıkçası. Çok hani onlarla ilgili iş anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Kabullendikleri için de yönetimle ilgili yaşadığım sıkıntılarda destekleyici olmaları sebebiyle daha kolay atlattım diyebilirim. Yani onlar da beni desteklemeselerdi farklı sıkıntılar yaşayabilirdim. Çünkü böyle bir şey başıma geldi yani. Hani bir başhekim yardımcısının işte gerçi o kişinin hastanedeki pek çok kişiyle sıkıntısı vardı ama Hani birinin şikayet ettiğine dair işte, ama o hani benimle ilgili tutanak almadığı, yani beni korumak için bunu yaptı. O yüzden benim hani poliklinikte değil de başka bir yerde çalışsam daha iyi olabileceği, hastalarla birebir çalışmamam gerektiği ile ilgili taleplerde bulunmuştu. Ben de ısrarla kendi işimi yapmak istediğimi vurgulamıştım ve hani arkadaşlarımın desteğiyle, hastanede de bir kısım aslında beni desteklediği için o dönem o durum kapatıldı. Ve sonrasında dediğim gibi şu an böyle bir sıkıntım yok. Hani psikiyatrist açısından baktığımda ilk başta biraz uzak durabiliyorlar. Yani kişinin tutumuna göre değişiyor tabii bu, ama genelde olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Yani hani yapamazsın, edemezsin gibi bir şey yapmıyorlar. Peki ben hastanede ne yapıyorum? Hani üniversiteyi bitirince aslında psikolojide şöyle bir durum var. Hani üniversiteyi bitirdiğin anda alanda beklenen şeylerin birçoğunu yapamaz durumda oluyorsun. Yani mesela ne bekleniyor bizden? İşte bir hastanede çalışıyorsan test yapman gerekiyor. Terapi yapman gerekiyor olabilir ki devlet hastanelerinin birçoğunda da terapi yok, ama yine de hani ortalama bir hastanede diyelim, terapi yapman bekleniyor. Diyebiliriz, ama bunları üniversitede öğrenmiyoruz. O yüzden herkes gibi diyebileceğim, tüm psikologlar gibi eğitimler almak gerekiyor. Test eğitimi ve terapi eğitimi. Ben hani bunları almakla başladım işi açıkçası. Bu eğitimler hem pahalı hem de uzun süren eğitimler. Şimdi ben şu an için
Ve
hastanede
tabii bunu da
yaptığım...
eklemek istiyorum, bölerek kusura bakma. Ve tabii bazı ödevleri hazırlamanız gereken, bazı alana yakın olmanız gereken ödevler veriliyor. Mesela işte bir tane testten 8 tane işte bilmem kaç yaş aralığındaki çocuk işte mağdur olmuş, travma yaşamış çocuğa uygulamanız gerekiyor falan. Ve bunların raporlarını hazırlamanız, süpervizör eşliğinde görüşmeler yapmış olmanız falan beklenebilen ödevler alabiliyorsunuz. Bunları tamamlamak hem erişilebilir olmayabiliyor, hem de alana yakın olmanız gereken bir şey daha doğrusu. Yani o yüzden bunu belirtmek istedim. Süreç çok uzun olabiliyor.
Aynen öyle. Terapide de öyle. Yani terapi eğitimleri 2 yıl sürebiliyor. Hatta bazı test eğitimleri de mesela Roche'a yani ben almadım. Biraz görmeye dayalı bir test. Yapabilir miyiz bilmiyorum açıkçası. Uğraşmadım ama hani orada da sonuçta bir şey var. Yani hani işaretlenmesi gereken, hastanın bir şeyler gördüğünü ifade ettiği yerler var ve belki bölgesel olarak bunu kodlarsak yapabilir miyiz? Hani uğraşmadığım için bir şey diyemeyeceğim ama bana çok yapılamazmış gibi gelmedi. Bunun dışında hani o eğitim bile 2 yıl sürüyor hani baktığımızda. İşte dediğim gibi terapi eğitimleri 2 yıl, 3 yıl civarında süren eğitimler var. Daha kısalar da var tabii ki, ama hani uzun süreli eğitimler var. Terapilerde de benzer şekilde, testlerde olduğu gibi süpervizör eşliğinde hani bir terapi sürecini devam ettiriyorsunuz. Dolayısıyla bunu bu süreç içinde hasta görmeniz de gerekiyor bir taraftan. Şu an için ben hani terapi konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Hastalar açısından da yaşamıyorum. Hani geldikleri zaman hani kör ne anlayacak, işte ben gelmeyeyim gibi bir tepkiyle çok rastlamadım. Sadece ilk zamanlar bir kişi direkt hani dile getirdiği bir durum olmuştu. Bir öğrenci vardı işte üniversiteye hazırlanan ve onun anneannesi, yani hani benim torunum zaten üniversiteye hazırlanıyor. Zaten stres altında, bir de işte kör bir psikologtan mı hani sınav kaygısı ile ilgili çalışacak, ben istemiyorum gibi bir şey olmuştu. Bir tek hani birebir ifade eden, işte psikoloğumu değiştirmek istiyorum diyen o kişi oldu. Yani başka kimse şimdiye kadar, yani sonuçta bayağı bir hasta görmüşümdür yani hani bakınca sayısını hatırlamamakla birlikte. Dolayısıyla hani ikinci görüşmeye gelmeyenler arasında böyle bir şey var mıdır bilmiyorum tabii, hani bunu bana direkt iletilmediği için bilemiyorum ama hani böyle birebir bir tepkiyle karşılaşmadım. Hani bunun dışında ne yapıyorum hastanede? İşte MMPI testini yapıyorum, kendimce çözüm ürettim diyebilirim. Neden böyle diyorum? Çünkü test bir kağıt üzerine işaretleniyor. Yani kişi cümleleri okuyor ve cevaplarını bir kağıt üzerine doğru yanlış şeklinde işaretliyor kutucuklara. Yani normalde aslında hani kişi yani gören kişiler bunları alıyor, bilgisayara giriyorlar ya da işte şablonları var, onlarla bazı işte ölçekler var, onları topluyorlar vesaire. Ben bunun yani ya bir kişinin yardımıyla yapmam gerekiyor. Sonuçta kağıdı görmesi gereken biri var. Şu an için birebir yapıyorum aslında. Yani kişiye direkt doğru yanlış şeklinde bana iletmesini istiyorum. O zaman direkt sisteme giriyorum. Ya da şu da yapılabilir. Kişiye bilgisayar verilebilir. Direkt onun girmesi istenebilir bilgisayara. Bu tip hani bu testle ilgili bu tip çözümler üretilebilir aslında. Yorumlaması yani sözel bir şey zaten. Çok fazla grafikler var ama hani onlar zaten bizim anlayabileceğimiz grafikler. Çok sıkıntı değil. Bu MMPI'yi hani gayet rahat yapabiliriz. Bunun dışında yaptığım test yok ama şöyle söyleyebilirim. Hani IQ testleri var mesela, işte Waze var. Waze'in bizim hastanede mesela performans bölümünü uygulamıyorlar. Performans dışındaki bölüm de aslında çok basit. Yani basit dediğim şöyle, bizim yapabileceğimiz anlamda basit diyorum. Sözel bir test. Direkt soruları soruyorsunuz. Karşınızdaki kişi bunlara cevap veriyor ve ona göre puan veriyorsunuz. Puanları toplayarak da işte bir skalası var. Oradan karşılaştırıp IQ'nun kaç olduğunu belirliyorsunuz. Dolayısıyla performans uygulanmadığı zaman bizim aslında yapabileceğimiz bir test bu da. Bunun dışında bize günlük olarak gelen, sıklıkla gelen noter hastaları oluyor. Yani ne demek bu? İşte 65 yaşını geçmiş kişilerden hastalarından, noterdeki işlem yapacak olan kişilerden diyeyim daha doğrusu. Hani akli dengesi yerindedir diye bir rapor isteniyor ve onlar da hastaneye geliyorlar. Psikiyatristler de onlardan mini mental testi istiyor. Psikologlar da bunu uyguluyor. Şimdi mini mental testin birçok kısmı hani basit bir test zaten. Çok hani bir 10-15 dakikada uygulanabilir bir test ama şekil var çizilmesi gereken kişinin. İşte görsel olan bazı bölümleri var. Onlar da yapamıyoruz, dolayısıyla bizim için sıkıntı olabiliyor. Ben bunu nasıl çözdüm peki? Yani hastanede her zaman diğer psikolog arkadaşım olmadığı için bu testler bazen bana da gelebiliyor. Yani bu durumda ben de sözel olan kısımları yapıp görsel olan kısımları psikiyatriste bırakıyorum. Ve hani sistemime işte görsel alanlar uygulanamamıştır şeklinde not düşüyorum. Böylelikle o kalan kısmı psikiyatristler tamamlıyorlar. Buna hani şu an için diğer arkadaşım varken onun yapmasını istiyorlar ama yoksa eğer bu şekilde bir çözüm ürettik diyebilirim. Sormak istediğin Elif bir şey var mı? Elif beni
Affedersin,
duymadı mı?
yakalandım. Yok, çok affedersin. Birazcık bilgisayarın uzağından takip ediyordum, yetişemedim. Sormak istediğim şey var. Kitapçıklarını, mesela MMPI'nin kitapçığını nasıl ulaşıyorsun? Elektronik haline mi, işte kabartma mı bastırdın, ne yapıyorsun?
Ben onu çok ilkel bir yöntemle yazmıştım yani. Oturup hani özet çıkarmıştım diyebilirim bu MMP'ye çok önceden, ama şu an PDF formatı falan varmış, benim elimde olmasa da duydum ama hani gereksinim duymadığım için almadım, ama PDF formatı var yani, ulaşılabilir. Bunun dışında hani Gethsemane'de de sonuçta bir şekilde aslında taratılıp bastırıla da bilinir yani. Hani, kitap zaten dediğim gibi çok fazla şekillerin olduğu bir kitap değil yani. Hani bir miktar var ama çok fazla yok. O yüzden kolaylıkla bu yapılabilinir.
Zaten birkaç tane
Soru.
kitapçığı var sanırım onun. Birkaç kişinin yorumladığı farklı değerlendirme kitapları var galiba. Yani evet buradan çıkmış olsun aslında. Biz bunu Gethem'e taratsak olur. Ben bastırmıştım kabartma. Türgök'e bastırmıştım. Ama böyle 450 sayfa falan gibi bir şey çıkmıştı ortaya. Altı üstü küçük bir el kitapçığından. O yüzden başka bir kaynağı bastırmaya şeyim yetmemişti enerjim.
Bendeki bayağı kalınca bir kitap, şu an yazarını hatırlamıyorum ama hani şu an için genelde kullanılan kitap o galiba. Aslında ben de var götürüp taratabilirim ya, burada mantıklı bir şey orada da bulunur en azından. Yani soruları da şöyle, hem bilgisayarda var sorular bende, hem de işte hastanın çıktı alıp hastaya veriyorum sonuçta. Onda da oluyor. Bu şekilde de hani sordukları bir şey olunca direkt oradan bakıp sorulara cevap verebiliyorum.
Ben de onları kendim yazmıştım. Hatta sen sanırım şey kullanıyorsun. Bunun için var olan yazılımı kullanıyorsun. Benim yazılımım da yoktu. Kendim yazmıştım profili. MMPI'ın soruları farklı 13 alt ölçeğe bölüp inceliyorsunuz. Oradan aldığınız şeyleri işte doğrudan soru kağıdından aldığınız sayıları bir karşılıkları var işte atıyorum bilmem kaç tanesine doğru dendiyse işte bu kadar doğrunun bir karşılığı bir sayı var işte bir skalası var. Ben onları yazmıştım tek tek aşağı yukarı hani işte küçük ölçeklerde işte küçük 5 ile 10 arasında bilmem kaç falan gibi bunları yazmıştım ve elle değerlendiriyordum. Kendim de şablon hazırlamış ve benim için buna yardım eden bir görevli vardı. Günde işte 10 dakikasını falan ayırıp o soruları saydırıyordum. Yetiyordu. Yani 10 dakikadan fazla bir şey yapmıyorduk. Zaman ayırması gerekmiyordu. Hastanede çalıştığım dönemden bahsediyorum tabii. O sayıyordu. Ben ondan sonrasını kendim okuyarak değerlendiriyordum.
Stajyerler olursa da çok işime yarıyor. Hani onlar direkt sisteme girmeleri vesaire gibi konularda iyi oluyor yani. Hani kimseden yardım da alman gerekmiyor. Ama şu an genelde Excel dosyası zaten çok hani zor bir şey değil. Excel dosyasına verileri girmek daha kullanışlı, daha kısa sürede pratik. Hatta yani diğer arkadaşım bayağı kısa sürede hızlı hızlı giriyor. Hani bir 3-4 dakikada herhalde veriyi sisteme girmiş oluyor ve raporlamasını hemen yapabiliyor. Eğer bir problem yoksa zaten hani daha hızlı bir şekilde, ama bir patoloji vesaire bir şey varsa daha incelemek gerekebilir tabii bu durumda. Böyle yapıyoruz. Bunun dışında hani hastanedeki diğer doktorlarla iletişim ne durumda diye sorabilirsiniz, aslında aklıma o geldi. Hani çok tıbbi bir yaklaşımları olduğu için birazcık hani yine özeline göre değişiyor ama çok fazla iletişim kurmuyorlar diyebilirim. Yani hani bir sanki üstten bakış gibi hissediyorum ben bunu. Hani hepsiyle aynı şeyi söyleyemem kesinlikle ama genel olarak bir mesafe hissediyorum açıkçası. Hani ortak bir alanda bulunduğum zaman, yani diğer psikologlara davrandıkları gibi sanki davranmıyorlar gibi hissediyorum ben kendi açımdan, onu söyleyebilirim. Bu benim yanlış algım da olabilir tabii, hani onu da belirteyim. Ama ben öyle bir düşünceye sahibim açıkçası.
Aslında genel olarak sanki ben çalıştığım dönemde de çok az sayıda doktor arkadaşım var. Yani oturup sohbet ettiğim yardımcı sağlık personelinden pek çok arkadaşım olmasına rağmen doktor arkadaşlardan çok azı arkadaşça sohbet edebiliyorduk. Bu da biraz herhalde yine hastanelerin, yani bence bunun doğrudan seninle alakası olduğunu düşünmüyorum. Hemşirelerle de işte ne bileyim sosyal hizmet uzmanıyla, diyetisyenle de insan doktorların ilişkileri genelde mesafeli sanki. Yani bu hastanelerde yine tabii bu kişilik farklarını yani göz ardı etmemek lazım. Ama genel bir tavır sanırım bu.
Evet, ama baktığım zaman yani iş arkadaşlarımla ve işte dediğin gibi diğer meslek elemanlarıyla daha kolay bir iletişim kurabiliyorum. Yani hani daha yani mesleğe bakışını hani yapabildiğini, senin de onlar kadar yetkin olduğunu kabul ediyorlar yani. O yüzden hani bu hani diğer işte mesela bir düz memur olsam daha çok sıkıntı yaşardım herhalde. En azından burada bir kalifiye bir durum oluyor. Yani saygı gösterilen bir durum oluyor en azından. Onu görebiliyorum ve bu durum mesela sekreterlerle de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani onlar da daha saygılı davranıyorlar. Eğer hani psikolog olmasam belki daha farklı davranabilirlerdi gibi geliyor.
Peki bir psikolog bir hastanede hangi alanlarda çalışabilir? Sadece test veya psikiyatri ile birlikte test ve terapi mi yapar, uygular? Başka alanlarda çalışılabilir mi bir hastanede?
Yani hasta haklarında çalışılabilir mesela, aklıma o geldi. Ya da işte grup terapisi yapabilir bir psikolog aslında, ama hani çok yaygın değil diyeyim. Erenköy vesaire de yapılıyor ama ben bir de şunu yapıyorum tabii, hastanede eğitim veriyorum yani iletişim vesaire gibi. Bunlar benim açımdan iyi oluyor. Görünürlüğümü arttırıyor hem hani pek çok kişiyle tanışma imkanı oluyor. Yani hastanedeki yeni gelen kişilere veriliyor mesela diyelim ki. Dolayısıyla onlarla tanışma imkanı olmuş oluyor. Bu hani benim açımdan ilk başta çok hoşlanmıyordum açıkçası hani. Zaten psikologların birçoğu gidip işin arasında hani eğitim vermekten çok hoşlanmıyorlar, ama son zamanlarda bununla ilgili keyif almaya başladım. Biraz daha hem galiba biraz eskidenki o çekingenliğim gitti. Kendime güvenim arttı bu konudaki, yani eğitim konusunda. Bununla da alakalı olabilir. Artık daha çok keyif alıyorum. Bunu yapıyoruz. Bir de eğitim veriyorum yani.
Peki bazen şey oluyor mu mesela işte atıyorum silahlı güvenlik sertifikası için falan uyguladığımız yani mecburi uyguladığımız MMPI'lerde hiç şey sorun yaşadığın ya da yaşandığına tanık olduğun oluyor mu? İşte bir görmeyen olarak adamın dış görünüşü gelen kişinin dış görünüşü ilgili dikkati çeken bir durum yani bizim değerlendirmede yer verebileceğimiz bir durum. Bir kıyafet seçimi, işte normalden sapan bir davranış biçimi ama işte gözle görülebilecek bir davranış biçimi olup da bunu kaçırma ihtimali sence ne kadar var?
Hiç yok diyemeyiz ama hani çok da sık olabilecek bir şey değil, ama hiç yok diyemeyiz. Mesela bir tane bayan gelmişti, eczacı. Yani çok alakası test istenmiş falan. Biz de neden test istenmiş ki falan diye düşünüyordum yani. Hani eczacı sonuçta, ne alakası var şimdi meslekle ilgili, niye bir test istenmiş? Hani kişinin abartılı bir makyajı oldu. Hani biraz böyle hani bizim manik diyebileceğimiz bir şekilde makyaj yaptığı, kıyafetini öyle seçtiği falan sonradan öğrendim tabii, arkadaşım söylemişti, ama bu tip şeyleri arada hani yakalamayabiliriz, ama bunu da aslında sözlerle vesaire bir şekilde anlaşılabiliyor diye düşünüyorum. Çok çok da hani atladığımı düşünmüyorum açıkçası. Yani ben hani böyle bir şeye en azından şimdiye kadar denk gelmedim. Hani aa şöyleymiş de sen bunu böyle yapmıştın gibi bir şey olmuyor. Hatta anlattıklarından vesaire kişinin problemlerinden yola çıkarak bazen ben psikiyatristi arayıp hani onlar çünkü çok kısa görüşüyorlar. Yani bir sürü hasta görüyor vesaire. Ben daha uzun hani görüştüğüm için şöyle şöyle bir durum var hani diye bile söyleyebiliyorum yani öyle bir şey de olabiliyor. Aslında bu biraz sözlerle yakalanabilir şeyler olduğunu düşünüyorum ben.
Peki bir kör psikoloğun, özellikle bir kör psikologluğu vurguluyorum. Terapi ya da test esnasında, daha çok terapi esnasında özellikle dikkat etmesi, özellikle uyanık olması gereken bir şeyler var mıdır? Odasını işte düzenlemesi için ya belli bir düzenin olması gerekir mi? Ya da ne bileyim herhangi bir şey yapılması gereken bir şey var mıdır? Not alıyor musun? Nasıl alıyorsun?
Ben not alıyorum, bilgisayara alıyorum. Yalnız şu an şöyle bir sıkıntım var yani. Ekranın üstünde hoparlör var. Dolayısıyla hani Jaws'un sesi dışarı gidiyor yani. Kulaklık takınca da dışarı veriyor sesi. Yani o benim için sıkıntı. Dolayısıyla ekranı kapatmak zorunda kalıyorum. Yani bu genelde şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Ekran kapalı. Evet, ekran kapalı. Mecburiyetten kapalı yani. Ben kullanabiliyorum ama onlar görmüyorlar. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı var şu an için benim hastanede. Onu çözemedim henüz. Yani bilgisayarın değişmesi gerekiyor bununla ilgili. Bilgisayara not alıyorum. Özetliyorum zaten hani genel olarak anlattıklarını ve atladığım bir şey var mı yok mu vesaire geri bildirim almak için hem. Ama yapmam gereken özellikle ne var? Mesela formları, yani verdiğim bazı formlar var. Bazen yazmak isterlerse çıktı alıp da veriyorum ya da maille de gönderiyorum. Çünkü direkt internet, yani maille doldurmaları benim için daha erişilebilir olduğu için. Hani formu doldurduğu zaman bana mail atarsa oradan daha kolay okuyabiliyorum. Onun üzerine çalışabiliyoruz birlikte. Hastanede onun çıktısını alıyorum, ona veriyorum ve onunla çalışabiliyoruz. Hani onda çıktısı oluyor, ben de işte bilgisayarda oluyor ve onun üzerine çalışabiliyorum. Bu benim kullandığım bir yöntem. Bunun dışında yani nasıl bir hastayla çalıştığımız önemli. Hani baktığımızda işte ne bileyim bir mesela bana hani bayan hasta ve obsesif bir hasta gelmişti. Yani bu hani kişinin tutumları şöyle söyleyeyim. Hani görmememizin bazı eksi yanları olabileceğini düşünebiliyorlar. Yani şöyle nasıl anlatacağımı bilemedim şu an ama şöyle bir algıları olabiliyor. İşte kendisinin mesela hasta olarak algılanmasını bir eksiklik olarak görebiliyor. Ve dolayısıyla da hani kendinin durumuna beni görünce şükredebiliyor. Hani mesela gibi bir durumla ben karşılaştım yani. Ne yazık kötü bir durum benim için ama böyle bir durumla yaşamıştım. Dolayısıyla bu hani olduğu zaman ben hani o görüşmede bir tepki vermedim ama bir sonrakinde bunu konuşma ihtiyacı hissetmiştim mesela. Niye hani böyle algılıyor? Niye bir eksik? Zaten hani aslında düşüncesinde bir algısal bir bozukluk var. Ama bunu neden böyle düşündüğüyle ilgili çalışmamız gerektiğini aslında vurgulamıştım. Sonrasında görüşmeye devam etmedi.
Bu sanırım genel olarak kör olmanın ya da engelli olmanın sorunlarından bir tanesi sanırım. Yani sıklıkla neleri var ve bizim durumumuz daha iyi diye algılanabiliyoruz herhalde. Peki şeye mesela ben şeye önem veririm. Gerçi benim çalıştığım alan çok bambaşka yani. Ben çok dikkatli, çok dağınık olabilen ergenlerle çalışıyorum. Genellikle travma yaşamış ya da işte suça sürüklenmiş, suç mağduru olmuş ergenlerle çalışıyorum. O yüzden mesela odamda ne olduğunu, nerede olduğunu bilmek isterim. İşte ne bileyim sandalyelerin konumunu özellikle kendim seçerim ve daha sonradan nereye oturduklarını görmek isterim. Yani bunu şu anda çok yapamıyorum ama masamın üzerine çok dikkat dağıtıcı şeylerle doldurmamayı tercih ederdim. Son birkaç aya kadar şu anda öyle değil. Bu mesela benim kullandığım yöntemlerden bazılarıydı. Çünkü karşımdakinin nereye baktığını, nereye dikkatini verebildiğini kaçırabiliyorum bazen. Yani dikkatini dağıldığını kaçırıyorum ama neyden dağıldığını çok bilemiyorum. Yani dikkatini dağıldığını biliyorum ama neden dağıldığını çok kestiremediğim için mümkün olduğunca dikkat dağıtıcı şeyleri ortamdan kaldırmayı tercih eder. Kaldırmanın iyi bir yöntem olduğunu, körcül bir yöntem olduğunu düşünüyorum daha doğrusu.
Evet, benim de masam çok dolu değildir. Yani işte not kağıtları, kalemler oluyor, kaşem, peçete olabiliyor yani ağlayanlar olabileceği için. Hani bunun dışında pek bir şey olmuyor genelde. Hani bu konuda doğru yani hani kleptomani de olabilir sonuçta hastane. Öyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. O yüzden biraz yani kimle karşılaşacağımız, ne tip bir şeyle karşı, saldırgan olabilir mesela kişi. O yüzden de ben bazen hani mesela kapının arkasında anahtar bırakmamayı tercih ediyorum. Yani hani odanın kapısının arkasında ne olur ne olmaz gibi. Yani telefona yakın olmak mesela benim için önemli. Yani bir anda birine ulaşabilmek için. Hani bunlar önemli. Evet, aklıma gelenler bunlar oldu.
Peki tabii yıllardır bu alanda çalışan bir psikoloğa bunu sormak da herhalde biraz küfür gibi ama bunu yine de sormak istiyorum. Yani kör insanlara psikolog olmayı ne kadar önerirsin ve ya da işte bu alanda çalışan insanlara söyleyebileceğin ya da işte ne bileyim mesela bizim aramızda var mı çok bilmiyorum ama ya psikologların arasında çok var mı bilmiyorum ama. Henüz kendini alanda çalışmaya hazır hissetmediği için başka alanlara yönelen arkadaşlara söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Yani bu iş ne kadar zordur, ne kadar yapılabilirdir?
Yapamayacağımız kesinlikle hiçbir şey yok ama yani tecrübeyle sonuçta o gelişiyor. Yani yapmak istiyorsak eğer yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışmalıyız ama bunları tabii yani diğer kişilerin yargılarıyla değil kendi düşüncemizle yapmalıyız. Yani diğer kişi yapamadığımızı düşünüyorsa bundan vazgeçmemeliyiz tabii ki. Yani meslek olarak seçmek istenirse, istiyorsanız eğer psikolog olmak kesinlikle öneririm. Sadece tek hani sıkıntı mı diyeyim onu bilemedim ama mesela hani diğer psikologların özelde çalışabileceği pek çok alanda daha kolay iş bulabilirken o konuda zorluk yaşayabiliyoruz açıkçası. Yani dışarıda danışan almak vesaire gibi bir durum. Sanki hani daha az oluyor gibi, daha az tercih edilebilir oluyor gibi. Bununla ilgili hani kesin bir yargı yok. Yani neden olmasın, dışarıda da çalışabilirsiniz. Mesela bir tane hastam bana şey demişti, yani sizin beni görmüyor olmanız beni çok rahatlatıyor. Dışarıda beni görmeyeceksiniz, tanımayacaksınız. Hani konuşmazsam eğer beni bilmeyeceksiniz gibi bir şey söylemişti. Böyle bir şeyle karşılaşmıştım ama hani yani hastanede ya da işte devlet dışında çalışmak istediğimizde bir yere başvurduğunuz bir özel hastaneye mesela diğer meslek alanlarında da sanırım birçoğunda belki böyle kendi işimizi yapmamız konusunda güçlükler çekebiliyoruz açıkçası. Yani olumsuz diyebileceğim şey bu ama psikologların genel sorunları var. O yüzden hastanede çalışanların diyeyim. O yüzden galiba beni daha da iyi anlayabiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim nasıl? Hani onlar da mesela yapmak istediklerini yapamayabiliyorlar. Ne diyebilirim bununla ilgili? Mesela hastanelerde her psikoloğun bir odası olmayabiliyor. Yani biz bunu son zamanlarda zorla elde ettik. O yüzden diğer arkadaşlarım da hani benim verdiğim mücadele gibi buna benzer başka bir mücadele. Yani ben iki mücadele verirken belki onlar bir mücadele verdiler ama yine de bir mücadelenin içinde buluyorlar kendilerini. Bu da beni anlamalarını daha kolaylaştırdı diye düşünüyorum açıkçası. Ama hastanede çalışma ortamı çok kolay değil, onu söyleyeyim yani. Psikolog olarak çalışmak ama bir kör psikologla alakası yok. Psikolog olarak çalışmak çok kolay değil.
Evet, genelde en karanlık, en küçük, en gürültülü, en az tercih edilen odaları bize veriyorlar. Ben de daha önce bunda karşılaşmıştım.
Poliklinik odası yapılamayacak. Hangi oda varsa yani poliklinik odasından kasıtları da doktora verilemeyecek. Hangi oda varsa onu veriyorlar.
Ama tabii aynısı işte diyetisyen arkadaşımın da konusuydu. Bir ara baş hemşireyle falan oturuyordu. Öyle öyle şeyler vardı. Ya bu da sadece psikologların da değil, işte genel olarak yardımcı sağlık personelinin yaşadığı
Sorunu
sorunlardan bir
evet.
tanesi. Evet.
O yüzden mesela hani sosyal hizmetlerde belki daha iyi olabilir bu durum. Yani psikologlara daha çok değer veriyor olabilirler hani. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na baktığımızda öncelik doktor olarak bakılıyor. O yüzden hani ikinci planda ya da mesela işte psikolog yarım saat 40 dakikada bir hasta alıyor. Doktor 10 dakikada bir hasta alıyor. Hani kim daha çok para kazandırıyor ona bakıyorlar falan. Hani bu tip maddi şeyler işin içine giriyor. O yüzden bunlar bizim şartlarımızı güçleştiriyor diyebilirim.
O zaman sosyal hizmetlerin adı geçtiyse ben hemen konuya girmek istiyorum. Eğer senin daha fazla ekleyecek bir şeyin yoksa.
Şu an aklıma gelen bir şey yok ama sen hani devam et. Ben eğer aklıma bir şeyler gelirse arada katılırım.
Tamamdır, teşekkür ederim. O zaman ben önce bir kendi meslek geçmişimden bahsedeyim. Ben işte 2007-2009 yılları arasında ben de İzmir'de bu Menemen'de devlet hastanesinde çalıştım. Oradan çok bahsetmeyeyim. Çünkü daha çok hani hastaneyle ilgili kısmını Ayça ile birlikte konuştuğumuz için. 2009 yılından yılı başından bu yana yani tam 8 yıldır Mart ayından bu yana sosyal hizmetlerle çalışmaya başladım. 2,5 sene kadar Tekirdağ'da görev yaptım. İlk görev yerim erkek yetiştirme yurduydu, kadromun olduğu yer. Tekirdağ'da ama toplam 6 kuruluş vardı. Bunların 2 tanesi huzureviydi. Geri kalan 4 kuruluş çocuklara hizmet veriyordu ve ben 4 kuruluşta da görev yaptım. Ve yani şey, haftanın farklı günleri işte pazartesi bir yerde, salı bir yerde, çarşamba bir yerde, en son Tekirdağ'dan ayrıldığımda haftada 4 ayrı kuruluşa gidiyordum. Ve şey, bu zorlayıcı bir çalışma koşuluydu. Tekirdağ'da tek psikologtum sosyal hizmetlerde. Bu birazcık da etik olmayan bir algıyla senin çocuklarla iletişimin iyi, hadi seni şuraya görevlendirelim, oranda psikoloğa ihtiyacın var gibi bir bakışla görevlendirilmiştim. Ama tabii bu bizim alanda çalışırken çok da işlevsel, işe yarar bir yöntem değil. Daha sonra 2011 yılında şu anda çalıştığım kuruluşa, İzmir'e tayin oldum. Ve işte 2011 yılından bu yana aynı kuruluştayım. Sadece ilk geldiğim zaman 3 aylık bir kadın konuk evi görevlendirmem olmuştu. O da yeni geldiğim için işte ve kadın konuk evinde bir psikoloğa ihtiyaç olduğu için bizde genelde adettir yeni gelen kişi gönderilir böyle bir yere ve genelde onun onayı da alınmaz. 1 ay görevlendirildim. Sonra tekrar geri alınmak istendim. Daha doğrusu müdürüm beni tekrar istedi çünkü psikoloğa ihtiyacı vardı. Ben de madem beni buraya görevlendirdiniz, bari en azından bu alanı öğrenmeme fırsat verin. Birkaç ay daha çalışayım dedim. Sağ olsunlar, ona da evet dediler. 3 ay orada çalıştım ve yani toplam 2011 Ekim ayından beri burada olduğuma göre işte 6,5 senedir, pardon, nasıl bir hesap oldu ya, 5,5 senedir falan bu kuruluşta çalışıyorum. Şu anda çalıştığım kuruluş nedir? Erkek ergenlere suça sürüklenmiş ya da suç mağduru olmuş erkek ergenlere bakım hizmeti veren, yani aile yanında kalmayan, koruma altına alınan çocuklara bakım hizmeti veren ve rehabilitasyon hizmeti veren bir kuruluşta çalışıyorum. Zor bir alan. Bizim sosyal hizmetler genelde zordur ama ÇÖDEM'ler, Çocuk Destek Merkezi diye geçiyor bizim çalıştığımız alan. ÇÖDEM'ler genellikle daha da zor alanlardır. Çünkü hem ergenlikle çalışıyorsunuz hem koruma altında olmak gibi aileden uzak olmak işte durumuyla çalışıyorsunuz. Aynı zamanda işin içine bir de suç öyküsü ya da suç mağduriyeti girdiği zaman, ki ikisi birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı disiplin alanları, ihtisas alanları olmasına rağmen maalesef ki kurumun yetersizliği nedeniyle, daha doğrusu koşullarının yetersizliği nedeniyle her ikisine, hatta hiç suçla ilgisi olmayan çocuklara da çoğu kez hizmet vermek zorunda kalan bir kuruluşta çalışıyorum. Geçtiğimiz Haziran'a kadar aynı zamanda ilk kabul birimiydik. Yani günün herhangi bir saatinde evinde kalamayacağının anlaşıldığı ya da sokakta bulunan, ailesine ulaşılamayan, işte başka bir şehirde bulunan, cezaevinden çıkıp da işte başka bir şehirde, ailesi başka bir şehirde olduğu için ulaşılamamış çocuklar. Yani geceyi geçirebilecek yeri olmayan o anda her türlü erkek çocuğun 13 yaş üzeri, hatta bazen 11 yaş üzeri her türlü erkek çocuğun kaldığı, kabul edildiği, ilk başvurduğu yer olarak da hizmet veriyordu çalıştığım yer. Bu işi biraz değiştiren bir durum. O yüzden bundan bahsetme gereği duydum. İlk kabul birimi bir çocukla ilk defa, çoğu kez kurum bakımını istemeyen bir çocukla ilk defa karşılaştığınız bir kurumdur. Genellikle zordur. Benim meslek öyküm biraz böyle. Neyden bahsetmeliyim diye düşünüyorum. Öncelikle sosyal hizmetlerde bir psikolog ne yapar? Ondan bahsedeyim. Burada ben deminden beri şeye basarak konuşuyorum. Şunu bir mikrofonumu kilitlesem olur. Beni duyuyorsunuz hala, değil mi? Beni şu anda duyuyor
Duyuyorum,
musunuz?
duyuyorum,
Şu
duyuyorum.
anda da duyuyorsunuz. Tamam. Parmağımın kırılmak üzere olduğunu fark edince ancak bastığımı anladım. Sosyal hizmetlerde ne yapar bir psikolog? Yani eğer kuruluşta çalışıyorsa, ki kuruluş denen şey bizim alanda yatılı hizmet veren sosyal hizmet birimlerini kastederiz. Yani aslında bir işte sosyal hizmet merkezi, yani gündüz hizmet veren, işte yatılı hizmet vermeyen, sadece başvuru kabul eden birimler de kuruluşumuzdur, kuruluşlardır. Ama biz genellikle kuruluş dendiğinde mesleki jargon olarak yatılı hizmet veren sosyal hizmet birimlerini anlarız. O yüzden kuruluş dediğimde bunu anladığınızdan emin olmak istiyorum. Kuruluşta çalışan psikologlar sosyal servis denen ve kuruluşta hizmet alan herkesin, işte hangi alanda çalışıyorsanız, bu yaşlılar olabilir, kadınlar olabilir, özürler olabilir, evsizler olabilir, çocuklar olabilir, hangi alanda çalışıyorsanız oradan hizmet alan bütün kişilerin dosyalarının bulunduğu, ki dosyalar bizim şeyde kutsaldır, hazinedir alanda. Bu dosyalarının bulunduğu ve işte dosya işlemlerinin yürütüldüğü kuruluşun beyni gibi bir yerdir. Dosyalarda ne bulunur? Bu kişilere ait her türlü yapılan işlemlerin yazılı belgeleri. Bu artık işte yapılan bir görüşmenin en ince ayrıntısına kadar yazılı formuyla, raporundan işte. Bu kişinin hastaneye gidip de oradan ona verilen bir şeye kadar, tetkikin sonucuna kadar. İşte eğer bir eğitim alıyorsa bu eğitime devamı ile ilgili işte yazılan yazılar, işte o eğitim kurumuna yerleşmesiyle ilgili yazılan yazılar, verilen dilekçeler, işte takip edildiğine dair yapılan görüşmelerin raporlarına kadar. İşte bir adli bir durum varsa işin içinde genelde de olur. Mahkemeden alınan mahkeme zabıtları, duruşma tutanakları ve polisten gelen ifade tutanakları, savcılıktan gelen iddianameler, mahkemelerden gelen kararlar, pek çok şey kişinin o zaman, ve tabii ki inceleme raporları, ki bunlar da bir kişinin bütün yaşamıyla ilgili bilgilerin toplandığı raporlardır. Yani mahrem bilgileri de içerir. O yüzden de işte o yüzden kutsaldır diyorum. O yüzden de sosyal servis de çalışanların Biraz mahremiyet duygusunun olması gerekir. Zaten psikoloji alanında çalışıyorsanız mahremiyet duygusuna gizliliğe önem veriyor olmanız gerekir etik olarak. Sosyal serviste bizim kurumun genel olarak her ne kadar bir görev dağılımları yapılıyor da olsa işte psikologlar, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, artık çocuk gelişimciler, öğretmenler hepimiz aynı işleri yapmak durumunda kalıyoruz. Çeşitli yasaların bize verdiği yetkiye dayanarak ve yönetmeliklerin bize verdiği yetkiye dayanarak. En temel yaptığımız iş tabii ki görüşme. Ama görüşmenin dışında psikologlar da tabii ki görüşmeler yapıyorlar. Kuruluşta ilk başta bundan bahsetmeyi düşünmüştüm. Şimdi aklıma geliyor görüşme yapıyoruz derken. Kuruluşlarda çalışmanın şöyle bir avantajı vardır. İşe gittiğiniz her gün aşağı yukarı aynı kişilerle çalışırsınız. Sirkülasyon yoktur. İşte gittiğinizde atıyorum oranın kapasitesi 50 ise aynı 50 kişiyle, işte arada bir değişen giden gelenler tabii ki olur ama çok uzun süreler aynı 50 kişiyle birlikte çalışırsınız. O kişilerle yemek yersiniz, o kişilerle kavga edersiniz, o kişilerin üzüntülerine, sevinçlerine tanık olursunuz. Onlar orada yaşıyordur, siz de onlara hizmet veriyorsunuzdur. Bu bizim mesleği biraz zorlayan bir durum. Çünkü biz genel olarak insanlarla etik olarak ilişki kurmamamız gereken, beklenen bir meslekteyiz. Bu bizim lisansta gördüğümüz klinik derslerine, klinik psikoloji derslerinden etik derslerine kadar hepsinde işte danışanla nasıl bir iletişim kurmamız gerektiğini çizen çerçevede işte bu kişilerle arkadaş olmamamız gerektiği, işte kişisel iletişim ilişki kurmamamız gerektiği falan gibi, işte terapi bittikten sonra görüşmem uzun bir sürede olsa, işte bu türlü akımlar var. Uzun bir
En az
sürede
6
olsa
aydan.
falan filan gibi. Ama böyle bir şey sosyal hizmetlerde çalışan bir psikolog için böyle bir şey mümkün değil. Ve tabii ki işte siz görüşmeye başladığınız zaman dışarıdaki her şeyin dışarıda kalması gerektiği gibi şeyler var. Ama şimdi biz bir kuruluşta çalışırken yaptığımız iş genellikle düzenin bozulduğu hallerde, normalden sapan durumlarda bir sihirli değneğimiz varmış gibi oraya müdahale edip, görüşme yapıp her şeyi düzeltmemiz beklenir. Tabii ki böyle bir sihirli değneğimiz olmadığı için bu çok da mümkün olmuyor. İşte öfke krizlerine, öfkenin nöbetlerine müdahale ederiz. İşte ne bileyim, kavgaları ayırırız. Bu kavgalar bazen personel ve hizmet alan ve bazen iki hizmet alan arasında da olabilir. Bunları yaptıktan sonra görüşmeye alırsınız kişileri ya da işte düzenli de görüşebiliyoruz tabii. Yani her şey bu kadar da olumsuz durumda değil ama görüşmeye alırsınız ve tabii ki de her şey dışarıda kalmaz. Yani siz daha o sabah o kişiyle atıyorum bir para ilişkisine girmişsinizdir. Çünkü özellikle çocuk alanında büyük olasılıkla size bağlı bir grup çocuk vardır ve o çocukların harçlıklarından, okullarından, kıyafetlerinden, ailelerinden, her şeyinden sorumlusunuzdur. Daha siz o sabah işte bir çocukla bir harçlık meselesi konuşmuşsunuzdur. Bununla ilgili bir tartışma yaşamışsınızdır mesela, ya da bir izin meselesi konuşmuşsunuzdur ve hiçbir şey yokmuş gibi her şeyi dışarıda bırakıp o görüşmeye sürdüremezsiniz. O yüzden bizim çalışma alanının sosyal hizmetlerdeki handikaplarından bir tanesi bu. Ama zaten aslında biz genellikle klinik psikolog gibi çalışmıyoruz. Tabii ki de görüşmeleri yaptığımız zaman bir hastanede çalışan ya da klinik psikolojinin alanında kullanılan teknikleri ne kadar biliyorsak bizim için faydalı. Ama genellikle dediğim gibi size işte abla diyen bir çocukla ya da işte az önce ne bileyim uzun süredir görmediği ailesini görüp çok mutlu olan ya da işte ne bileyim planladığı görüşme gerçekleşmediği için öfkeden gidip işte bir dolabı yerle bir etmiş olan ya da işte ne bileyim İşte çok özlediği için birini ağlayan bir çocukla görüştüğünüz zaman Hani bu sadece öyle bir şey olmuş olmuyor. Yani klinik bir iş yapmış olmuyorsunuz. Bir kere zaten duygusal bağınız da gelişiyor. O kişileri uzun süredir tanıyorsunuz. Boylamsal bir ilişkiniz olmaya başlıyor. İşte onun üzerindeki değişimleri ya da değişmemeleri görüyorsunuz. Siz de kişisel olarak bunlardan etkileniyorsunuz. Görüşmeler böyle. Ve sosyal incelemeler yaparız. Genellikle sosyal hizmet alanında bir göçmen olarak en çok zorluk yaşayabileceğimiz alanlardan birinin bu olduğu düşünülür. Çünkü sosyal hizmet, sosyal inceleme dediğimiz şey kişilerin evlerine, çalıştıkları yerlere, okullara, yani yaşam ortamlarına gidip onların yaşamlarıyla ilgili bilgi alıp bunları raporlaştırdığımız ve işte bu kişiler hakkında bir karara vardığımız, daha doğrusu karara varılması için mahkemelere görüş bildirdiğimiz şeyler, ziyaretler, incelemeler. Ve genellikle gittiğimiz evler, yani okullara ben genellikle giderim ama asıl işimiz evlere gitmek olur. Gittiğimiz evler zor durumdaki evlerdir. Yani nadirdir benim gittiğim çok düzgün, düzenli, düzenliden kastım yeterli, yani yaşam koşullarının yeterli olabildiği evler azdır. Şeyler daha çoktur yani. Gerçekten yaşamasız güç olan.
Birebir mi, bir tek mi gidiyorsun Elif, yoksa biriyle mi gidiyorsun, onu merak ettim.
Bahsedeceğim. Birebir gittiğim incelemeler de çok oldu. Ama birebir gitmeye güvenemediğim incelemeler de oldu. Bizim genel olarak aslında zaten birden fazla kişiyle incelemeye gitmemiz daha uygun bulunan bir şey ama genellikle bunu da çok yani şey sıkıntısı nedeniyle eleman sıkıntısı nedeniyle çok her zaman gerçekleştiremiyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor. Sosyal incelemeye çıkmak için biz kuruluşların araçlarını kullanıyoruz. Ve bu araçlardan da işte 15'er 20'şer tane olmadığı için genellikle işte aynı bölgedeki incelemelere işte herkes kendi dosyasını alıp işte birden fazla kişi zaten gidip hepimiz birbirimizin dosyasını değerlendirdiğimiz, birlikte değerlendirdiğimiz oluyor. Bunlardan çok fayda görüyorum tabii, hani bu şeyden, avantajdan fayda görüyorum. Ama tek başıma gitmem gereken ya da gitmek zorunda kaldığım ya da gitmeyi tercih ettiğim her biri de ayrı ayrı dosyalar oldu. Zaten asıl handikap bizim tek başımıza incelemeye gittiğimiz zaman nasıl o evin koşullarını anlayacağımızla ilgili genellikle böyle düşünülüyor. Şimdi bir kere her şeyden önce şeyi önereyim. Ben sıklıkla unutsam da, aldığım halde unutsam da, eğer incelemeye gidiyorsanız yanınızda galoş bulundurmanızı öneririm. Çünkü genellikle temiz olmayabilecek evlere giriyorsunuz. Ne kadar şeyi gördüysem de, her ne kadar yani ailelerin haline saygıya önem veririm. Ben biz kültüre saygıya önem veririm. Biz eve girerken ayakkabılarını çıkaran bir kültürde yaşıyoruz. Her ne kadar buna çok uymayan meslek elemanlarıyla karşılaştıysam da ben bir eve giriyorsam o evin sahipleri de eğer ayakkabılarını çıkarmışsa ayakkabıların çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu genellikle biraz sıkıntı oluyor. Yani işte eve girerken ayakkabını bağla çöz, özellikle kışın. O yüzden buna engel olmak için galoş kullanmayı öneriyorum. Yani ev çok pis olabilir, evet. Ama galoş giydiğinizde hani hem genellikle insanlar buyurun buyurun geçin ayakkabıyla geçin derler bizim misafirperverlik anlayışımızdan dolayı, ama yani böyle olmaması benim daha çok hani beni rahat ettiren bir şey. İnsanların evine ayakkabılarımı doğrudan basmamak için ya da eğer ayakkabılarımı çıkarmak benim için zor geliyorsa galoş tercih ediyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi zaten araçla gittiğimiz için ben genellikle şoförden yardım istiyorum şey konusunda. Yani ev nasıl bir yerdir? Nasıl bir yerdedir? Etrafımız nasıl bir mahalledeyiz? Çünkü bu önemli, bunlar hani kişilerin, inceleme yaptığınız kişilerin sosyal çevresi nasıl bir sosyokültürel bölgede yaşadıkları, buna raporunuzda yer vermeniz ve ya en azından görüşünüzde yer vermeniz daha kapsamlı, daha geniş düşünebildiğinizin göstergesi, kararınızın daha sağlam olduğunun kanıtı biraz. Ve tabii yani ne kadar çok şeyi öğrenirseniz, ne kadar o aileyle ilgili ciddi kararlar veriyoruz çünkü biz işte bir çocuğun yani bir çocuğun ya da aileden birisinin kurum bakımında kalıp kalmayacağına karar vermek ya da nasıl bir hizmet modelinden yararlanacağına karar vermek o ailenin yaşamını köklü değiştirebilecek bir şey, durum. O yüzden mahkemeler genellikle bizim önerdiğimiz şeyleri aynen harfiyen kararlarına yazdıkları için önemli bir iş yapıyoruz. İnsanların hayatlarını değiştirmenin anahtarını elimizde tutuyoruz. O yüzden bu anahtarı çok rastgele çevirmemek gerekiyor. Ne kadar çok şey bilirsek o kadar önemli. O yüzden ben eğer yalnız gidiyorsam şoföre soruyorum ki zaten belli bir süre bir alanda çalıştığınız zaman daha adresten bile nasıl bir yere gittiğinizi biliyorsunuz. İşte bilmem ne mahallesinin genel olarak göç almış, işte genel olarak suçla bilinen, genel olarak düzgün falan işte her neydiyse ne sıfatsa öyle bir mahalle olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuz. Kapıya gidinceye kadar yalnız gidiyorsam yine dediğim gibi şoförden yardım istiyorum. Çünkü hiç bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. İşte ve genellikle çok karma karışık yerlere gidebiliyorsunuz. Böyle hani derme çatma yapılmış, önünde çöplerin biriktiği, zaten hani hurdacılıkla geçinen yerlere gidebiliyorsunuz. Bu türlü bir şeye gidebiliyorsunuz. Benim avantajım kuruluşta çalıştığım için genellikle incelemeye gittiğim adresleri, aileleri önceden görmüş oluyorum. Çünkü bir telefonda konuşuyorum, çocuklarını önceden tanıyor oluyorum. Onları kuruluşa çağırıyorum mümkünse. Yani her koşulda önceden tanıdığım, bir kere bile olsa telefonda ya da yüz yüze görüştüğüm insanların evine gidiyorum. O yüzden benim görmediğimi biliyorlar. En azından çocukların anlattıkları için biliyorlar. Ve çoğu kez de hani aslında bunun bir problem olmadığını da görmüş, öğrenmiş oluyorlar. Beni kapıda karşılayıp işte daha zaten adres ararken bir mahalleye ayağa kaldırdığımız olabiliyor işte doğru adresi bulamadığımız için. Hemen karşılıyorlar ve ben buna çok da şey bakmıyorum, soğuk bakmıyorum. Sonuçta insanlarla ilgili onlar için mahrem olacak bilgileri öğreneceksiniz. O yüzden onlarla iletişim kurmayı, onların beklediği türde bir iletişim kurmayı uygun buluyorum. Eve girdiğiniz zaman yani şimdi eğer yerde bir halı yoksa ya da bir halı var ama üzerinde bir sürü şey ayağınıza geliyorsa, evde işte bir koku varsa, İşte ne türlü bir koku olduğuna göre işte yani mesela yemek kokusu da geliyor olabilir. İşte ne bileyim kahvaltı saatinde işte insanların yerde yemek yediğini görüyorsunuz. Mesela işte yerde yemek yemenin ait olduğu bir kültür var. İşte bir şekilde bir şeyler kafanızda beliriyor. İşte doğalgazla ısınma imkanı olduğunu bildiğiniz bir bölgede sobayla elektrikle ısınan bir şey görüyorsunuz, işte soba yandığını öğreniyorsunuz ki zaten sormak gerekir evi neyle ısıttıklarını. Yaz da olsa bunu bilmek yararlı olur, aile konusunda bilgi verir. İşte böyle bir yere giriyorsunuz ya da işte çaktırmadan bakarım, genellikle kapıya dokunurum, evin duvarına çaktırmadan dokunurum. Zaten hani yol ararken de bir şekilde hani dokunuyorsunuz. Nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz? İşte sıvanın olmadığı bir yere gitmiş olabilirsiniz. İşte bir apartmansa işte atıyorum apartman görevlisi için ayrılmış bir daireye girmiş olabilirsiniz. Bunların her biri size ailenin sosyoekonomik durumuyla ilgili, yaşantısı ile ilgili pek çok bilgi verir. Size oturmak için gösterdikleri yer, koltuk yeni mi? İşte üzerinde örtü mü var? İşte ne bileyim hemen kenarında işte dağınık bir battaniye mi var? Genellikle habersiz gittiğinizde bu türlü şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ayağınıza her ne kadar ben galoş giydiğimi söylesem de, yani çoğu kez galoş almayı önersem de çoğu kez galoş alamıyorum. O yüzden ayakkabılarımı almamış oluyorum. Çoğu kez ayakkabımı çıkarmış olmam gerekiyor. İşte ayağınıza çok kırıntılı, çok tozlu bir şey mi geliyor? Doku mu geliyor? Bütün bunlar önemli. Bütün bunlar size dediğim gibi işte ailenin yaşam biçimiyle ilgili bilgi veriyor. Mesela bazen şeye giriyorsunuz işte ne bileyim hurdacılık yapan bir ailenin evine giriyorsunuz ve evin havası bile yani hiç girmeyin sadece kapıda olun evin havasında bile o çöpün şeyi oluyor yani çöpten toplanmış eşyaların kokusu havası oluyor ve hani bunun için bir şey görmeniz gerekmiyor. İşte atıyorum çok böcekli bir ev sadece böcekli olmuyor. İşte ne bileyim ben çok küçük çocuk incelemelerine gitmedim. Bu öyle incelemelerde çok daha önem kazanıyor. İşte bir bebeğin incelemesine gittiğinizde evin pisliği temizliği çok önemliyken 15 yaşındaki biri için o kadar da önemli değil. Ama yine de bilgi sahibi olmanız için önemli işte temizlik alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları öğrenmek için. Bu dediğim gibi yani bir eve girdiğiniz zaman neye bakacağınızı bilirseniz, ne soracağınızı bilirseniz, yani işte dediğim gibi ortalıkta farelerin cirit atabildiği bir ev sadece farelerin cirit attığı bir ev değildir. Yani o evde daha pek çok yolunda gitmeyen şey vardır ve bunlar mutlaka sizin gözünüze çarpamıyorsa körseniz kulağınıza, burnunuza, ayağınıza illaki çarpar. Elinize illaki çarpar. O yüzden uyanık olmak lazım. Sosyal hizmet alanında çalışıyorsanız zaten bu da tabii ki bizim alan genel olarak tecrübenin şey olduğu bir alandır. Hakim olduğu bir alandır. Ne kadar uzun süre çalıştıysanız, ne kadar çok kişiyle çalıştıysanız o kadar deneyimli, o kadar çözümlü olabiliyorsunuz. Sosyal incelemede daha ne anlatabilirim çok bilmiyorum ama dediğim gibi yani bu en büyük kaygı budur. Gittiğiniz evi değerlendirememek, kişileri doğru değerlendirememek ya yalan söylüyorlarsa. Bunu da birazcık mesleki görüşme yöntemlerinize çalışabilirsiniz. Mesela bir evde yemek pişip pişmediğini anlamak için özellikle çocuklarla yani şey de önemlidir. Çocuklar ve özürlülerle ilgili önemlidir. Yetişkin insanların kendi kendilerine yemek pişirmeleri kimseyi çok bağlamaz. Ama bakıma muhtaç, bakıma ihtiyaç duyan kişiler için önemlidir tabii. Yani bir başkasının bakımına ihtiyaç duyan kişiler için. Onlarla zaten görüşme yaparsınız ve işte farklı soru yöntemleri bulursunuz. Evde yemek pişiyor muyu sorduğunuz zaman tabii ki pişiyor diyeceklerdir. Birbirlerini suçlamak istemeyeceklerdir. Ya da kötü algılanmak, cezalandırılmaktan çekineceklerdir. O yüzden işte insanların önce en sevdiği yemeklerden sormaya başlarsınız ki en çok işte çocuklardan başlıyorsunuz. Ben bunu çok yaparım mesela. En sevdiği yemeği sorarım. İşte annesinin yaptığı en iyi yemeği sorarım. Kendisinin yaptığı en iyi yemeği sorarım. Hiç alakasız olabilir. Yani 5 yaşında da olabilir çocuk. Yemek yapması beklenmeyecek bir çocuk da olabilir. Sen en iyi yemeği yapıyorsun diye işte orada bir güler rahatlar. Baban hangi yemeği en güzel yapıyor bilmem ne. Hani bunları konuşa konuşa yemekle ilgili bilgi sahibi olursunuz. İşte çocuksa görüşünüz ya da özürlü kişiyse işte en sevdiği yemek ne? Döner. Atıyorum ya yani bu evde pişmeyebilecek bir yemek. Kebap. Evde pişmeyebilecek bir yemek. Kebap o zaman kebap evde kim yapıyor diye sorabilirsiniz. Atıyorum yani işte nasıl yiyorsun kebabı diye sorabilirsiniz. Yani işte beslenmeyi öğrenmek için illa insanların dolabını açıp orada ne var diye bakmaya gerek yok. Ki bunu da yapabilirsiniz aslında. Benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Yani insanların hayatını o kadar fazla zaten yeterince dahil oluyoruz. Bu kadar hoyrat olmaya çok gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu anlamanın başka yolları olduğunu düşünüyorum. Ya da işte ne bileyim. Yaz günü eve gitmiş olabilirsiniz. Bunu pek çok insan, pek çok arkadaşımın, hani bir deneyimli olan arkadaşlarımın dahi gidip evde şeyi sorduklarını hatırlamıyorum. Mesela işte yazın gittiği bir evde ısınmayı sorduklarını hatırlamıyorum. Ha, belki şöyle bir olasılıkları vardır. Duvardaki klimayı görüyordur. Şeydeki peteği görüyordur. Yine duvardaki peteği görüyordur falan. Ya da baca boşluğunu görüyordur. Ama bu yine de bize çok fikir vermeyebilir. Ben mutlaka sorarım neyle ısınıyorsunuz diye. Evde soba yandığını görmüş bile olsam. Ha, evde sobayla ısınıyorsunuz. Başka evde, odada soba var mı diye sorarım. Bu da insanların hani dediğim gibi yani ekonomik durumları konusunda bize bilgi verebilir. Kültürel durumları konusunda bilgi verebilir. Kaç odaları olduğunu, bu evin işte nasıl bir ev olduğunu, kime ait olduğunu sorarsınız. Zaten bunları sormanız gerekir de. Hani yine demeye çalıştığım şey, bir şeyleri öğrenmenin tek yolu gidip doğrudan oraya bakmak ve orayı gözle görmekten geçmiyor. O yüzden ben sosyal incelemenin bir kör tarafından da yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi ben ergenler için hep sosyal inceleme yaptım çünkü kuruluşta çalıştım. Ama bir işte yaşlı için yapmadım. Özellikle bebek için hiç yapmadım. Tek başıma yapmadım. Birkaç arkadaşlarımla birlikte onların incelemeleri için gitmem gerekti ama en azından kendi çalıştığım alanla ilgili neye bakmam gerektiğini biliyorum. Siz de bir süre sonra kendi alanınızla ilgili neye bakmanız gerektiğini bileceksinizdir diye düşünüyorum. Hiç olmadı etraftan da bilgi toplamak mümkün. İşte ben genellikle çocukların okullarına giderim mesela. Öğretmenler size doğru bilgileri çoğu kez vermezler. Yani genellikle gittiğiniz çocuklarla ilgili. Ya evet ya işte onların bak koruma altına alınması gerekir gibi bir algıları vardır. Sanki çok iyi bir şeymiş gibi düşünülür. Ama hani şeyi öğrenebiliyorsunuz işte çocuk okula düzgün eşyalarıyla geliyor mu temiz geliyor mu ne sormanız gerektiğini biliyorsanız hangi bilgiye nasıl ulaşacağınızı da belirlemiş oluyorsunuz. Sosyal hizmetlerle ilgili sosyal hizmet alanıyla ilgili daha başka neden söz edebilirim diye not almadığıma şu anda hayıflanıyorum. Çünkü kafamdan çok şey planlamıştım. Ha ilk görüşmeler. Biz genellikle hareketli bir alanda çalışıyoruz. Özellikle ben dediğim gibi ilk kabulde çalışırken kurum bakımına gelmek isteyen de olurdu ama gelmeyi genellikle reddeden ya da işte sizin büyük olasılıkla ailesine tekrar işte birkaç gün içerisinde döndüreceğiniz çocuklarla çalıştım. Böyle zamanlarda şuna dikkat ediyorum. Daha doğrusu ilk görüşmelerde, ya ilk kabul olmayabilir. Çocuk bir başka kuruluştan gelmiş de olabilir. Yani yıllardır kurum bakımında olabilir. İlk defa size geliyordur ama ilk görüşmesini yaparken şeye genellikle özen gösteririm. Bir ergen size geldiğinde, tabii bu çok spesifik bir alandan bahsediyorum aslında ama genellikle ilk görüşmelerde bir formlar doldurmamız gerekir. Yani bize kurumun her kuruluşun kendi ilk kabul formları vardır. Bu formları işte bilgisayardan okursunuz, kişilere sorarsınız ya da onlarla yaptığınız görüşmeden kendiniz bazı sonuçlara varırsınız ve o formu doldurursunuz. Form dolduracağımı, işte bilgisayarın ses çıkaracağını, çünkü görmediğimi mutlaka söylüyorum. Rahatsız olursa eğer kulaklık takabileceğimi söylüyorum. Genellikle kulaklık beni rahatsız ettiği için çok kulaklık kullanmıyorum ama bunu söylüyorum. Ve karşımdaki çok işte sokak yaşantısını benimsemiş, bu türlü bir davranışa hiç alışık olmayan, kendisine böyle bir incelik hiç gösterilmemiş kişiler de olsa, işte ne dediğimi anlamayacağını düşüneceğim biri de olsa mutlaka söylüyorum ki bu aslında şey ne önemsendiğini göstermenin bir yöntem mi? Bunu genellikle soruyorum. Genellikle tabii olumlu şey alıyorum. Yok yok gerek yok dikkatimiz dağılmaz falan gibi şeyler söylüyorlar. Bunu kadınlarla da çalışırken yapıyordum. Ailelerle çalışırken de yapıyorum. Yani aslında her yaştan insanla aşağı yukarı çalıştığımda bunu yaptım ve işe yaradığını gördüm. Genellikle o kişilerin hayatıyla ilgili size vermek istemeyecekleri bilgileri soruyorsunuz. İşte atıyorum bizim kuruluşumuzda suç işleyen, madde kullanan çocukları olduğu için işte suç öyküsünü soruyorsunuz. Sigara içip içmediğini, alkol alıp almadığını, o zamana kadar bir şeyle adli bir duruma maruz kalıp ya da işte adli bir durumun konusu olup olmadığını sormanız gerekiyor. Ve karşınızdaki ilk defa sizi gören, ilk defa böyle bilgiler verecek olmasa da yani yeni tanıdığı birisine bu türlü bilgileri vermek istemeyebilecek. Çünkü mahrem bilgiler soruyorsunuz. O yüzden of affedersiniz çok hızlı konuştuğum için biraz böyle şey nefessiz kaldım. Yani insanlara kendi hayatlarıyla ilgili mahrem şeyleri soracağım için nezaketli olmaya çalışıyorum ve kendisine bazı sorular soracağım ama bu soruların benim için yargılar olmamaya çalışıyorum. Forma doldurmam gerektiği için ama yine de dürüst olması gerektiğini söylüyorum. O yüzden sorduğumu, savcı polis olmadığımı, işte hakim olmadığımı, ona yardım etmek için orada olduğumu mutlaka belirtiyorum ki doğru bilgileri alabileyim. Genellikle doğru bilgileri alırsınız ama bazı işte profiller vardır. İşte bazı bunu genelleyemem tabii ki ama bir kişinin doğru söylemediğini düşündüğünüz zamanlar vardır. O zaman da ifadelerini yazarsınız. Çok da üstüne gitmeye gerek yok. Ama az önce böyle demiştin. Ama işte şeyde böyle yazıyor. İlk görüşmede böyle şeyleri yapmaya gerek yok. Yapan arkadaşlarım var. Genellikle işe yaramadığını görüyorum. Hem kendilerini germeye yarıyor, hem ilişkilerini daha ilk baştan olumsuz kurmaya yarıyor. O yüzden ben genellikle tercih etmiyorum. Mümkün olduğunca ilk görüşmede nezaketli, bu kişiyle ilgili suçlar ya da işte o kişiyle ilgili olumsuz duygularınız da olsa nezaketli olmaya özen göstermek, çok kavgacı olmamak yerinde oluyor diye düşünüyorum. Bizim meslekte genellikle, meslek diyorum ama işte meslek elemanı diye geçiyor, sosyal hizmet alanında genellikle hem insanlara yardım ettiğiniz ama sıklıkla kavga etmeniz gerekebilen bir durumda çalışıyoruz biz. İşte kavga etmeniz bazen hizmet alanla, bazen hizmet alan kişinin yakınlarıyla, bazen diğer kurumlarla, polisle özellikle çok sık kavga edebiliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca kavga etmeye, yani istediğiniz şeylerin temel, çok temel ve yine de yerine getirilmeyen bazı şeylerin yerine getirilmesi için ısrarcı, gerekirse kavgacı ama mümkünse biz sosyal hizmet alanında çalışıyoruz, insanlarla çalışıyoruz. Ve insanları değiştirmekle ilgili, onlara yardım etmekle ilgili çalışıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca ılımlı olmanın, onlardan taraf olmanın faydasını şimdiye kadar hep gördüm. Ne zaman ki ben çok öfkelendim ve ne zaman ki bu tavrımı bıraktım, o zaman şeyin çok daha gerildiğini görüyorum. Karşı tarafın çok daha gerildiğini görüyorum. Bu tabii ben de yaşıyorum, yani ben de insan olduğum için. Ve siz ne kadar dediğim gibi gergin, öfkeli, bunu dışa vuran bir tavır sergilerseniz karşınızdan da böyle bir şey görüyorsunuz. Çünkü genellikle sosyal hizmet alanından hizmet alan insanlar zaten bir şekilde mağdur ya da mağdur olan ya da mağdur olmaktan memnun olan. Bu böyle bir profilimiz de var çünkü. Bir grupla çalışıyoruz. O yüzden hassas dengeler üzerinde ilerliyoruz. Çok genel şeyler söyledim. Yani kör olmakla ilgili çok fazla şeyden söz etmedim. Bunu daha önce işte yaşadığımız yere erişilebilir hale getirmekle ilgili olan yanlış hatırlamıyorsam 2 haftaki oturumumuzda bahsetmiştim ama dosyalama sisteminde şey yapıyorum mesela işte her dosyanı benim ilgilendiğim dosyalara kabartma etiketler yapıştırıyorum. Üzerinde kişinin adının yazdığı işte mesela işte kütük numarasını yazabilirsiniz. Yani neyi yazmak istiyorsanız etiketler koyuyorum dosya sırtının iç kısmına, yani açtığınızda iki kapağın ortasında kalan yere. Dolayısıyla üstünden elimi uzattığım zaman rahatlıkla okuyabiliyorum. Dış kısmına yapıştıramıyorum çünkü dosya sırtı zaten gören arkadaşlarım için uygun olacak şekilde yazılı olduğu için kapağın üzerine de yapıştıramıyorum çünkü dosyalar üst üste genellikle yan yana oluyor ve elinizi araya sokamıyorsunuz. Ama iç kısma koyduğunuz zaman üst taraftan rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Çoğu kez ilk harfini gördüğünüz zaman da anlıyorsunuz. Yani hem bizim için erişilebilir ve kolay hem de gören insanlar için de erişilebilir ve kolay bir yöntem oluyor. Dosyaların içerisinde de ayrıca küçük dosyalar, klasörlerin içinde ayrıca küçük dosyalar kullanıyoruz. Onların da her birine bir başlığı varsa kabartma yazıyorum. Plastik dosya kullanıyoruz biz genellikle kurumda ve ben doğrudan içindeki o plastik dosya, mavi dosya denen, işte telli dosya denen ya da o dosyaların doğrudan üstüne yazıyorum. Ekstra bir şey yapıştırmıyorum. Çünkü zaten kabartma yazı bir şey değiştirmiyor, renk değişikliği yapmadığı için. Hem de silinmediği için de tabletle doğrudan kapağı açıp onun üzerine yazıyorum ve dışından da okuyabiliyorum. Nöbet tutuyorum. Bundan da bahsedeyim. Yani sosyal hizmet eğer kuruluşlarda çalışacaksanız. Ben gerçekten zor bir alanda çalışıyorum. Sıklıkla birbirlerine ciddi zararlar verebilen, kendilerine zararlar verebilen işte bizim çalıştığım kurumun kapasitesi 30. Genellikle 20-25-27 arasında değişen sayılarımız var ama her biri ekstra tek başına birebir çalışmayı gerektirecek çocuklardan işte 25 tanesiyle bir güvenlik görevlisi, bir temizlik görevlisi ben nöbet amiri olarak kalıyorum, çalışıyorum. Bu da zor değil. Ama tabii idarecinizin buna uygun olması gerekir. Yani bunu problem etmemesi iyi olur. Benim idarecim konusunda ben şimdiye kadar yakın zamanda değişti. Bundan sonra da umarım öyle gider ama çok memnundum. Çok olumluydu çünkü ne hem benim körlükle ilgili ihtiyaçlarımı göz ardı etmezdi hem de yani diye benden herhangi bir işi beklememezlik etmezdi. Ama dediğim gibi ihtiyaçlarımı da yok saymazdı. O yüzden çok kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, her türlü işi yapmayı denediğim, deneyimlediğim bir kuruluş oldu burası benim için. Şanslı olduğum bir yer oldu. Nöbet tutuyorum. Daha önce ilk kabul birimindeyken de tutuyordum ki o gerçekten zordu. Çünkü gecenin 3'ünde, 5'inde, 6'sında tam siz işte ben genellikle çok az uyurum, uyumam hatta ama işte tam 5.30'da içiniz geçmişken polis tarafından bir çocuk getirilebilirdi. Maddeli bir çocuk getirilebilirdi. İşte orada kalmak istemediğini, kaçacağını, kendini keseceğini, etrafı yıkıp dökeceğini bağırıp çağıran bir çocukla görüşmeniz gerekebilen bir kuruluşta çalışıyordum. Şu anda ilk kabul olmadığımız için böyle gece çocuk kabul etmiyoruz ama bunu da rahatlıkla yapabildim. Çünkü gündüz de zaten o çocuklarla çalışıyorsunuz. Gece de tek başınıza olmanın bir şey yok. Sadece nöbet tuttuğunuz zaman bu herhangi bir kuruluşta gece nöbeti tuttuğunuz zaman yani başka hizmet alanlardan sorumlu olduğunuz yatılı bir kuruluşta insanlardan sorumlu olduğunuz bir yerde nöbet tuttuğunuz zaman bilmeniz gereken birkaç şey var. Ben genellikle zor çocuklarla çalıştığım için ya da işte her an problem yaşanabilir çocuklarla çalıştığım için sonuçta yanımda çalışan insanlar, gören insanlar ve zaten işleri bu olan insanlar güvenlik görevlisine sıklıkla kim nerede bir kuruluşu dolaş, kendim de dolaşıyorum gerçi ama yine de gözden kaçırabileceğim bir şeyler olmasın diye güvenlik görevlisinde dolaştırıyorum. İşte yarım saatte, bir saatte bir çocuklar neredeler, bir kuruluşu dolaş, kim nerede bir öğreneyim diye mutlaka biliyorum. Kimler dışarıda, kimler içeride. Bunları mutlaka öğreniyorum. Bizim işin en temel noktalarından bir tanesi bu çünkü birinin başına köşede bucakta bir şey gelmesin. Bunu sağlayabildikten sonra geri kalan şey ki aslında kör olmanın ciddi avantajı var. Siz odanızda otururken herkes ortada kimse yok zannedip rahatlıkla işte birileriyle kavga edebileceğini zannediyorlar ama ya da işte ne bileyim işte bir köşede bir şeyler yapabileceğini düşünüyorlar ama işte kapının arkasından göremeyen göz varken işte kulak duyabiliyor. Bu bizim için bir avantaj oluyor çünkü çalıştığınız alan genellikle çok zekasıyla ün salmış bir alan olmadığı için bunu nasıl yaptığını türlü anlayamıyorlar. Benim çocuklarım genellikle Elif abla, Elif hocam sen bizden bile zekisin diye cümleleri çok sık duyuyorum. Bunlara gülüp geçiyorum tabii. Ama yani şey kulağınızın duyabildiğini ne kadar keşfedemezlerse sizin için o kadar avantaj oluyor nöbetlerde özellikle. İşte 3 oda ötede içeride ne konuşulduğunu duyabiliyorsunuz. Yani yüksek sesli olursa da bir kavga edildiğini duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim avantajımıza bile olabiliyor. Dediğim gibi benim alanım çok kuruluşlarla sınırlı olduğu için, hep kuruluşlarda çalıştığım için, il müdürlüklerinde, sosyal hizmet merkezlerinde yani İlk kabul başvuruları, ya sürekli başvuru kabul eden, sürekli incelemeye çıkan, çok farklı alanlarda incelemelere çıkan arkadaşlar kadar alan konusunda geniş bir tecrübem yok. Ama kendi alanımda çok sınırlı da olsa tecrübeli olduğumu iddia edebilirim. O yüzden sosyal hizmetle ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Yani kendi alanımla ilgili bir körün en çok zorlanabileceği şeyler bunlar. Ha, bir de şeyden söz edebilirim. Şimdi ben psikolog olarak çocukları psikiyatri takiplerini yapmam gerekir. Bu her zaman doğrudan çocuğu psikiyatriye sizin götürmeniz anlamına gelmese de bizim şimdiye kadar eleman yetersizliği nedeniyle ve işte çalıştığımız hastanelerde işte bir meslek elemanı, doktorların bir meslek elemanı istemesi nedeniyle sıklıkla ben götürüyordum. Madde kullanan çocukları da hastaneye götürdüm. İşte ciddi davranış bozukluğu olan, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukları da hastaneye götürdüm. Çok nadirdir benim hani bu çocuğu kontrol edemem, göz önünde tutamam deyip de yanıma bir görevli alıp götürdüğüm böyle çocuklarda olmadı değil, ama genellikle çocuklarımı kendim doktora götürürüm, psikiyatriye götürürüm. Ama bu alanlarda da dikkat etmemiz gereken bazı şeyler oluyor. Çünkü çocuklar genellikle kendi başlarına hareket etmek istiyorlar. İşte ne bileyim işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğu sürekli hastanede bekletemiyorsunuz, oturtamıyorsunuz. Öyle çocuklar için genellikle şöyle yöntemler buluyorum. İşte ne bileyim biraz kağıt katlama sanatı, işte origamiden çok az bir şey anlıyorum. Yanımda bir kağıt götürüyorum mesela. Şunun nasıl yapıldığını biliyor musun deyip hani dikkatini kendi üstüme toplamaya çalışıyorum. Bir sohbet konusu onun ilgisini çekebilecek bir konusu açıyorum. Ki hani çocuğu mümkün olduğunca konuşuyor o tutayım. Çok yakınımda olmasa bile affedersiniz. Nerede olduğunu bilebileyim ki çocuktan haberdar olabileyim diye. Genellikle bu kör olmamla ilgili değil. Genellikle çocuklar bunu öneririm başka arkadaşlarıma da, ama bir iletişim kurabilmeniz için ve hastaneye gitmeyi bir olumlu bir şey olarak görmesi için küçük ve değerli bir içecek ısmarlarım mesela. Ya da işte o çocuk o gün kahvaltı etmediğini söyler, ya da işte kahvaltıyı sevmediğini söyler. Küçük bir yiyecek alırım ona ve bu aranızdaki ilişkinin bu yani herhangi bir şeye zarar verecek bir şey değildir. İşte yani sizi suistimal etmesine yol açacak bir şey değildir. Ama yani bir şekilde de size borçlu hissedeceği bir durumdur. Bizim çünkü gerçekten çocuklar elinizden kaçabilir. Siz yani gören birisinin de elinden kaçabilir ve kendisi zarar görebilir bundan. Biz bu konuda gidip kayıp bildiriminde bulunuruz. Çok da üzerimizde bir sorumluluk kalmaz, ama çocuğun kendisine zarar gelmemesi için ama böyle yapabilecek çocuklarımız var. Yani kuruluştan izinsiz ayrılmayı, kendi istediği bir yere gitmeyi, sizinle birlikte gitmemeyi isteyebilecek çocuklarımız var. Öyle durumlarda dediğim gibi öyle durumlar olmasa da genellikle işte ne bileyim çok susadım dediğinde dur biraz daha dayan, kuruluşta içersin yerine, zaten bu normalde de yaptığım bir şeydir. Hani kuruluş içindeyken de bu çocuklarla genellikle böyle bir ilişki kurarım, ama dışarıda para karşılığı da işte küçük paralar mümkünse. Hatta çoğu kez işte sadece 2 liramız var, 2 liralık bir şey alacağız tamam mı diye. Çünkü bu da ne kadar para almamız gerektiğini öğrenmemiz için önemli. Neyse, oralara da çok girmeyeyim. Böyle bir şey yapabiliyorum. Ya genellikle çocukları meşgul tutmayı ve dolayısıyla nerede olduklarını bilmeyi, yanımdan uzaklaştırmamayı tercih ediyorum. Benim sosyal hizmetle ilgili, körlükle ilgili anlatabileceğim çok fazla başka bir şey yok. Sorusu olan varsa soru alayım. Yoksa da zaten yeterince yine zamanı açtık. Burada kelimelerime, cümlelerime son vereyim. Sanırım soru yok. O zaman bugün için özellikle Ayça'ya teşekkür ederim. Ve beni dinlediğiniz için size de teşekkür ederim. Kaydı sonlandırabiliriz sanırım. Gerçi Ayça, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
Ben de teşekkür ederim. Bizi dinledikleri için. Umarım faydalı olmuşuzdur.
Umarım. Ben görmeyenlere sosyal hizmet alanını öneriyorum. Ve tabii psikoloji alanında öneriyorum. Bir psikolog olarak sosyal hizmetlerde çalışmayı da öneriyorum. Sadece biraz yıpratıcı, hareketli bir alanda çalıştığımızı bilmeleri gerekir. Çok fazla masanızda oturup kalmayabileceğiniz, işte sürekli dışarı çıkıp gelebileceğiniz ya da tabii çalıştığınız alana da bağlı ama sürekli dışarıda olmanız gerektirebilecek bir meslek bu. Ve çok gergin olmanız gerektirebilecek, çok gergin insanlarla çalışmanız gerektirebilecek bir meslek. Eğer böyle bir alanda çalışabileceğinizi düşünüyorsanız kişilik olarak öneriyorum. Körlükle ilgili hiçbir zorluğu yok. Teşekkür ederim.